Ayrım 15, Kıyamet Gemisi, Clive Cussler, Sayfa 200. 15. Bölüm. Yunan sahil güvenliğine ait bir devriye botu güneş ufukta kendisini henüz göstermişken Oregon'a doğru yaklaştı. Korintos kanalından çıktıktan sonraki çılgınca bir 100 kilometreden sonra böylesi bir köhne gemiye uygun bir hızda 14 deniz milinde seyrediyorlardı. Bacasından çıkan isli duman geminin motorunun yakıtla beraber yağda yaktığı izlenimini veriyordu. 12 metrelik devriye botunun kaptanının telsizden gelen sesi suç mahallinin bu kadar uzağındaki bir külüstür yük gemisinden şüphelenmediğini gösteriyordu. ''Hayır kaptan'' dedi Juan kendinden emin bir sesle. ''Korintos'un yakınından bile geçmedik. Acentemiz arayıp Mısır'a zeytinyağı taşıma işinin iptal olduğunu söylediğinde Pira'ya doğru ilerliyorduk. Şimdi İstanbul'a gidiyoruz. Ayrıca bu yaşlı kadının tombul kalçalarının o kanala sığacağını hiç sanmam.'' Kabrio edepsizce güldü. ''Üstelik eğer köprüye çarpsaydık bordamız parçalanırdı. Gördüğünüz gibi öyle bir durum yok bizde. İsterseniz gemiye çıkıp inceleyebilirsiniz.'' ''Gerek yok.'' dedi sahil güvenlik kaptanı. ''Olay buradan 70 mil uzakta oldu. Haline bakılacak olursa sizin gemi o mesafeyi 8 saatte alabilir.'' ''O da rüzgarı arkamızdan alırsak.'' dedi Juan iyice alay alarak. ''Eğer kararsız davranan ya da baş bordaları hasarlı bir gemi görürseniz hemen yetkililere haber verin.'' ''Anlaşıldı ve iyi avlar. Atlantis tamam.'' Juan devriye botuna el sallayarak sallana sallana kaptan köşküne geri döndü ve rahat bir nefes aldı. Kordonu yerlere sürünen telsiz mikrofonunun yerine astı. ''Olayları incelemeleri için gemiye çağırmak zorunda mıydın?'' Eddie gemiyi yönlendiriyormuş gibi yaparak durduğu çarkın başından sordu. ''Teklifimi asla kabul etmezlerdi. Yunanlar Korintos'ta olan bir şey için hemen kapının dışında bir suçlu arıyorlar. Olaya karışmış olma ihtimali olmayan bir gemiyle zaman kaybetmek istemezler. Peki tüm görgü tanıklarının ifadesini bir araya getirip de bizim tariflere uyan tek gemi olduğumuz sonucunu çıkarırlarsa ne olacak? Juan Eddie'nin omzuna vurarak, biz o zamana kadar uluslararası sularda epey yol almış olacağız. Hem onlar adı Atlantis olan bir gemi arayacaklar. Etraftaki gemi trafiği kesilir kesilmez baş ve kıştaki isim plakalarının Oregon olarak değiştirilmesini istiyorum. Bir an durakladıktan sonra ekledi. Birinin ayrıntıları fark edecek dikkati ve iyi bir hafızası olması ihtimaline karşı bir süre Yunanistan'dan uzak kalacağız. Sağduyulu bir önlem. İlk nöbet başlamak üzere. Neden aşağı inip hak ettiğin gibi biraz dinlenmiyorsun? Eylem sonrası raporunu öğleden sonra 4'te masamda istiyorum. Okuması ilginç olacak dedi Eddie. En kötü rüyalarımda bile girdiğimiz kadar belalı bir yerde olmamışımdır. Al benden de o kadar diyerek ona katıldı Juan. Web sitelerinde gördüklerimizden ve danışmanın Linda'yı anlattıklarından çok daha fazlası var bu işte. Bu düzeyde bir paranoya bir şey sakladıkları anlamına gelir. Bu durumda aşikar olan soru şu, ne saklıyorlar? Belki şansımız yaver gider de yerleştirdiğim böceği bulamazlar. Eddie Juan'a kuşkulu bir bakış attı. Güvenlik şefinin ilk yapacağı şey bir dinleme cihazı bulmak için o yeri karış karış aramak olacaktır. Haklısın biliyorum. O zaman elektronik aygıt işe yaramazsa biz de canlı bir tane yollarız. Ben giderim. Sen pek de yolunu kaybetmiş ve hayatın anlamını arayan, bu yüzden de kafayı yemiş birinin palavralarının peşine takılacak bir kişiliğe benzemiyorsun. Mark Murphy diye tahminde bulundu dedi. Her şeyiyle istediğim profile uyan biri, fakat böyle bir gizli görevi üstlenebilecek donanım ve beceriye sahip değil. Eric Stoney de diğer bir aday ama aynı sorun onun için de geçerli. Hayır, ben Linda'yı düşünüyorum. Bir kadın olması otomatik olarak daha az şüphe uyandırır. Haber alma işinde tecrübesi de var ve defalarca gördüğünüz gibi soğukkanlılığını kaybetmemeyi de becerebiliyor. Bunu nasıl gerçekleştireceksin? Juan yorgun bir şekilde gülümsedi. ''Hey, biraz huzur ver olur mu? Bir şeyler düşüneceğim. Üçümüz akşam yemeğinden önce buluşur ve bir strateji üzerinde kafa patlatırız.'' ''C planına dönüşmeyecek bir şey olsun da'' diye takıldı Eddie. Cabrio sabrı tüketmiş bir halde ellerini havaya kaldırdı. ''Neden herkes bununla ilgili olarak üstüme geliyor? Plan çalıştı değil mi?'' ''Rube Goldberg'in saçma mekanizmalarının da çoğu çalışıyordu.'' Dipnot, Rube Goldberg, Türkiye'de karikatürist İrfan Sayar tarafından oluşturulan, zihni sinir projelerini andıran ve çok basit işleri dolaylı yollardan yapan, karmaşık mekanizmaları icat ederek bunları çizgiye döken ünlü bir Amerikalı karikatürist. Hadi oradan, elini salladı ve Eddie'yi gönderdi. 10 saatlik deliksiz bir uyku uyumayı umduğu kamerasına gitmeden önce harekat merkezine uğradı. Hali Kasım masasının üzerine eğilmiş vaziyetteydi ve sanki fırtınaya uğramış gibi kağıtlar etrafa saçılmıştı. Bir çift kulaklık normalde kıvırcık olan saçlarını yatırmıştı. Derin düşünce halindeyken suratı donuklaşan birçok kişinin aksine Hali'nin Sami ırkına özgün yüzü beyninin sürekli meşgul olduğunun bir belirtisi olarak dingindi. Kabriyoyu yanı başında fark edince irkildi, kulaklıklarını çıkarıp kulaklarını ovuşturdu. ''Bir şey yakalayabildin mi?'' diye sordu Juan. Oregon'a dönüp Dr. Huxley ve Kyle Hanley'i kontrol ettikten hemen sonra Hali Kasım'a Jill Martell'in ofisine yerleştirdiği böceği dinleme görevini vermişti. ''Bana şu yayında olmayan bir kanala ayarlanmış televizyondaki beyaz paraziti dinleyerek bazı sesler duyan şehir efsanesini anımsattı. Kulaklıkları Juan'a uzattı. Kulaklıkları taktığında ılık ve biraz demlenmiş olduklarını fark etti. Kulaklarına sadece parazit sesi geldi önce. Sonra bazı sesler duydu ama bunlara kelime demek abartılı olurdu. Daha çok elektronik cızırtıyı oluşturan alçak tonlardı. Kulaklıkları çıkardı. Kaydı temizledin mi? Bu temizlenmiş hali iki kere. Hoparlörlere ver ve en baştan çal dedi Juan. Birkaç tuşa dokunduktan sonra kaydı dinlemeye başladılar. Böcek sese duyarlı olduğundan ofise biri girene kadar pasif konumda kalıyordu. ''Yo, hayır, bu gerçek olamaz.'' Jill Martell'in paniğe kapılmış haldeki sesi yine de Kaliforniyalı karizmasını korumayı başarabilmişti. Sonra çekmecelerin açılıp kapanma sesi geldi. Martell soyulduğunu düşünmüş olmalıydı. Oturduğu sandalye gıcırdadı. ''Tamam Jill, kendine gel. Kaliforniya'da saat kaç?'' ''Ne fark eder ki?'' Telefon ahizesi takırdadı ve uzun bir sessizlikten sonra Martell konuşmaya başladı. ''Tom benim, Jill Martell.'' Juan Tom'un responsivistleri karısı Heidi ile birlikte yöneten Thomas Severance olduğunu biliyordu. ''15 dakika önce birileri tesisi bastı. Bir kurtarma operasyonuna benziyor. Bir üyemizi odasından kaçırdılar.'' ''Ne? Ha, Kyle Hanley.'' ''Hayır, henüz değil. Daha yeni geldi buraya.'' Güvenlik görevlilerin bir düzine kadar olduklarını söylüyor. Hepsi silahlıymış. Şu anda ciplerle kovalıyorlar onları. Çocuğu geri alma şansımız var yani. Haber vermek istedim sana. Martell patronunu dinlerken uzun bir ara oldu. Bundan sonra yapacağım o olacak. Yerel makamlara o kadar para akıttık. Fazla kurcalamazlar. Polislerin silah kaçakçılarını ya da El-Kaide'yi veya başka bir şeyi ele geçirdiklerini falan söylerler. Tekrarlar mısın? Bağlantı çok kötü. Ha, evet. Önce benim ofisime girmişler. Oradan. Bir saniye. Martell'in itiraz eden sesi yükseldi. Zelimir Kovac'ı göndermene gerek yok. Bunu kendimiz halledebiliriz. Böcekler? Bütün ülke onlarla kaynıyor. Ha, elektronik böcekler. Tüh be, özür dilerim. Kabrio Martell'in bir şey arayarak çekmeceleri açıp kapadığını duydu. Sonra parazit sesi geldi. Martell odaya bırakılmış olabilecek herhangi bir dinleme cihazını etkisiz hale getirmek için bir sinyal bozucuyu devreye almıştı. Hali kaydı kapattı. Üzerinde çalışmaya devam edeceğim ama ne elde edebilirim bilmiyorum. Bu parazitte elde edeceğin her şey uğraşmaya değer. Kabrio yorgun gözlerini ovaladı. ''Biraz uyuman lazım.'' dedi Hali gereksiz bir şekilde. Juan zaten ayakta uyuyordu. ''Birisi şu Zelimir Kovac'ı araştırıyor mu?'' ''Google'da aradım ama bir şey çıkmadı. Erik işinin başına döndüğünde hakkında bir şeyler bulmaya çalışacak.'' ''Nerede ki şimdi o?'' ''Revirdeki genç emanetimize kur yapıyor. Ona kahvaltısını getirdi ve Mark'ın kamerasında uykuda olmasından yararlanıyor.'' Juan Yannick'e dağılı tamamen aklından çıkarmıştı. Bir ailesi olmadığını biliyordu. Ama yaşadığı yerde onun da Golden Dawn'daki diğer bütün insanlarla birlikte öldüğüne inanan birileri vardı mutlaka. Ne yazık ki biraz daha acı çekmeyi sürdüreceklerdi. Olaydan kurtulduğunu duyurmayı neden geciktirdiğini bilmiyordu. Ama yıllar boyunca kendisini hiç yanıltmayan altıncı hissi kızın hayatta oluşunu bir süre daha gizli tutmasını söylüyordu ona. Gemiye saldırıdan sorumlu olanlar herkesi öldürerek görevi başardıklarını düşünüyorlardı. Onların bilmediği bir şeyi bilmek bir avantaj olabilirdi. Ama Juan şimdilik bunun nedenli önemli olduğunu kestiremiyordu. Üstelik Yanni onlarla birlikte Oregon'da güvendeydi. Kasım'ın yanından ayrıldı. Dümenci, Heraklia'ya tahmini varış zamanımız nedir? Öğleden sonra beş sularında orada oluruz. Rotalarını Girit'in başkentine doğru değiştirmişlerdi. Chuck Gunderson Gulfstream jetiyle orada bekleyecekti ve Max, Eddie ve Kyle Roma'daki randevularına götürecekti. Juan ondan sonra genç kadını gemide tutma konusunu yeniden gözden geçirecekti. Masasına geçerek sihir dükkanından Kevin Nixon'a kıza bir pasaport hazırlaması için yazılı talimat gönderdi. Ayrıca son kararını vermeden önce Julia Huxley'e danışmayı da kafasına not etti. Yanni'yi gemide tutarak eğer Mark ve Eric'in gıda zehirlenmesi teorisi yanlışsa, Hux'ın onun fizyolojisini inceleyerek toksinden nasıl sağ kurtulduğuna dair bir şeyler öğrenme şansı olabileceğini düşünüyordu. 10 dakika sonra kabriyo yatağına uzanmış, uzun süredir ilk kez diş gıcırdatma önleyicisine ihtiyacı olmadan deliksiz bir şekilde uyuyordu. 16. Bölüm. Zelimir Kovaş öldürmekten zevk alıyordu. Ana vatanı Yugoslavya'da iç savaş çıkıp da askere alınana kadar bu özel ilgi alanından haberdar değildi. Orduya katılmadan önce Kovaş inşaat işçisi ve amatör bir ağır siklet boksörüydü. Fakat esas mesleğini orduya girince keşfetti. Harikulade 5 yıl boyunca o ve onun gibilerden oluşan birimi ülkeyi boydan boya kasıp kavurarak yüzlerce Hırvat, Boşnak ve Kosovalıyı öldürmüşlerdi. 1999 yılında NATO'nun müdahalesiyle birlikte aslında başka bir isimle doğmuş olan Kovaç, insanlığa karşı suç işleyenler hakkında davalar açılacağı söylentilerini duyunca arananlar listesinin en başında olduğundan kuşkusu olmadığından önce Bulgaristan'a, oradan da Yunanistan'a geçerek izini kaybettirmişti. 1.98'lik boyu ve güreşçiyi andıran cüssesiyle çok geçmeden Atina'nın yeraltı dünyasında infazcı olarak kendisine bir yer edindi. Sokaktaki uyanıklığı ve acımasızlığı organize suçlar dünyasında yükselmesini sağladı. Ününü perçinleyen olay ise eroin ticaretine burnunu sokmak isteyen bir Arnavut uyuşturucu çetesinin tamamını öldürmesi olmuştu. Atina'daki ilk yıllarında dil öğrenmek için İngilizce kitaplar okumaya başladı. Konularıyla ilgilendiği yoktu. Tanımadığı insanların biyografilerini, ilgi duymadığı yerlerin tarihini, kurgusunu hiç önemsemediği romanları okuyup duruyordu. Tek önemsediği kitapların dilinin İngilizce olmasıydı. Bu durum ikinci el kitaplar satan bir yerde gördüğü yıpranmış bir kitapla son buldu. Başlığı ilgisini çekmişti. Ölümüne çoğalıyoruz. Yazan Dr. Lydell Cooper. Kitabın seksle ilgili olduğunu düşünmüş ve satın almıştı. Kitabın kapakları arasında savaşın başından beri inandığı her şeye ait mantıklı bir açıklama bulmuştu. Gezegende çok fazla sayıda insan vardı ve eğer bir şey yapılmazsa dünyamızın sonu gelecekti. Elbette Dr. Cooper tezlerinde herhangi bir etnik grubu diğerlerinden ayrı tutmamıştı. Ama Kovaç kitabı kendi ırkçı bakış açısıyla okuduğundan, yazarın Kovaç'ın uzunca bir süre katlettiği ikinci sınıf ırkları kastettiğinden emindi. Doğal düşmanlar olmadığı sürece nüfus artışımızın durması mümkün değildir ve DNA'larımızdaki üremeye yönelik kodlar bu konuda kendimizi durduramayacağımızı göstermektedir. Yolumuzu sadece alçak gönüllü virüsler kesebilir ama biz her geçen gün bu tehdidi de ortadan kaldırma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bu okuduklarından sağlıklı olanların yaşaması için insanlığın zayıfları öldürecek avcılara ihtiyacı olduğu sonucunu çıkardı. Bunun Cooper'ın anlatmak istediğiyle hiç ilgisi yoktu. Hiçbir şekilde şiddeti önermiyordu ama bu Kovaç'ın umurunda değildi. İnanacağı bir dava bulmuştu artık. İnsanlığın avcılara ihtiyacı vardı ve Kovaç bunun bir parçası olmak istiyordu. Responsivist hareketin Korintos'un dışında bir tesis açtığını duyunca bu kitapla karşılaşmasının Tanrı'nın işi olduğuna inandı. Kovaç hizmetlerini sunmak üzere tesise gittiğinde Thomas Severance da oradaydı. İkisi saatlerce Dr. Cooper'ın çalışmalarının ayrıntılarını ve bu çalışmaların ortaya çıkardığı organizasyonu tartıştılar. Severance fark ettirmeden Kovaç'ın responsivizmin arkasındaki gerçek felsefeyi anlamasına çalıştı. Ama bunu yaparken asla Sırp'ın köşeli fikirlerini budamaya uğraşmadı. ''Bizler zalim değiliz, Zelimir'' demişti ona Severance. ''Fakat dışarıda bizi anlamayanlar var ve onlar bizim büyük kurucumuzun mesajının yayılmasını istemiyorlar. Şu ana kadar kimse bizi incitemedi. Fiziksel olarak yani. Ama bunun yaklaştığını hissediyorum. Çünkü insanlar sorunun bir parçası olduklarını duymak istemiyorlar. Bu yüzden üzerimize gelecekler ve bizi koruyacak birine ihtiyacımız olacak. Senin organizasyondaki fonksiyonun bu olacak. Böylece Zelimir infazcı rolünü sürdürebilecekti. Sadece bu kez uyuşturucu baronları ve diktatörler için değil, responsivistler ve kendisi için yapacaktı bunu. Kovaç içeri girdiğinde masasında oturan Jill Martel geriye taranmış bronz rengi saçları ve kaplanmış bembeyaz dişleriyle oldukça gösterişliydi. Martel'in gülümsemesi donmadan önce birkaç saniye yüzünde kalabildi. Tom Severance'la birlikte olması yararınaydı. Bu birliktelik polis araba hırsızlığı dosyasını yeniden açmak üzereyken Los Angeles'tan uzaklaşmasını sağlamıştı. Yolun hemen altında denize karşı büyük bir evi vardı ve Yunanistan'a inziva için gelen, kısa bir süre için responsivist olmuş istekli kadınların arasından seçebileceği sayısız yatak arkadaşına sahipti. Bir yanıyla bu gezegende birçok baş belası insan olduğuna inanıyordu. Dünya dışı zarlarla ilgili saçmalıkların hiçbirine inanmıyordu ama o bir satıcıydı ve kendisini bu işe adamış birçok kişiden daha inanmış görünebilirdi. Tom ve Heidi'nin esas planı olan yolcu gemisindeki bir avuç zengin insan hiç umurunda değildi. Sadece Kovaç'ın varlığı huzurunu kaçırıyordu. İri yarı Sırp tam anlamıyla bir psikopattı. Jill adamın geçmişini bilmiyordu ama 90'lı yıllarda Yugoslavya'da gerçekleştirildiğini okuduğu etnik temizlikle rol aldığını tahmin ediyordu. Kyle Hanley'in kaçırılması tam bir felaketti ama Martel bunu telafi edebileceğine inanıyordu. Kovaç'ın her hareketini izleyip en küçük ayrıntıları bile Tom ve Heidi'ye bildirmesine ihtiyacı yoktu. Ofisine böcek yerleştirilmiş olabileceğini tahmin etmeliydi. Bunu kabul ediyordu ama sinyal bozucuyu çalıştırana dek ağzından önemli bir şey kaçırmamıştı. Tom'un ürkütücü köpeğini buraya göndermesini gerektirecek kadar önemli bir hata değildi bu. Kovaç, Martel daha ağzını açamadan parmaklarını etli dudaklarına götürerek sus işareti yaptı. Masaya yaklaşan Kovaç sinyal bozucuyu kapadı ve siyah deri ceketinin cebinden elektronik bir alet çıkardı. Sistematik bir biçimde bütün odayı taradı. Aleti kitaplık raflarında, mobilyaların ve halının üzerinde gezdirirken gözünü bir an olsun göstergeden ayırmadı. Tatmin olmuş bir şekilde aleti cebine geri koydu.
''Demek hiçbir dinleme?''
Kovaç'ın bakışlarının ağırlığı altında Jill Martel sandalyesine biraz daha gömüldü. Kovaç masa lambasını ters çevirdi ve tabanındaki küçük dinleme cihazını söküp aldı. Bildiği bir marka değildi ama teknolojisini fark etmişti. Böceğin bu kadar küçük olması bir kilometrelik bir alan içerisinde bir yerde aletin yolladığı sinyali yörüngedeki uyduya aktaran bir alıcı verici cihaz bulunduğunu gösteriyordu. Onu aramak boşunaydı.
''Yayın sona erdi'' dedi mikrofona, aksanını olabildiğince gizleyerek. Sonra cihazı kalın parmakları arasında kum tanesi gibi ufalanacak şekilde ezdi. Sonunda Martel'e bakarak ''Şimdi konuşabilirsin'' dedi.
''Sadece o mu varmış?''
Kovaç bu manasız soruya cevap verme gereği bile duymadı. ''Davetsiz misafirlerin girdiği her yeri taramalıyım.''
Yorucu ama gerekli bir işti bu. Muhafızlar girilmiş olması muhtemel yerlerin krokisini çıkardılar mı?
''Elbette, ancak sadece benim ofisime ve yatakhaneye girdiklerini söyleyebilirim.''
Martel'in apaçık ortada olan aptallığı karşısında kafasının zonkladığını hisseden Kovaç kendisini sakinleştirmeye çalıştı. Konuşmaya başladığında İngilizcesi oldukça aksanlı ancak düzgündü. ''Tesisi sızıp bu binaya gelmek ve sonra da yatakhaneye ulaşmak için önce güvenlik duvarını aşmaları gerekir.'' Yol boyunca her yere böcekler bırakmış olabilirler. Çalıların arasına, ağaçların üzerine, hatta duvarların üstüne bile koymuş olabilirler.
Ha? Böyle anlamamıştım.
Kovaç ona, haklısın anlayamazsın dercesine baktı. Bilgisayarınızda bundan sonraki görevlerle ilgili bir şey var mıydı?
Hayır, kesinlikle yok. O tür bilgilerin hepsi kasada. Tom'la konuştuktan sonra ilk yaptığım şey onları kontrol etmek oldu.
Bana verin hepsini diye emretti Kovaç. Martel Sırp'ı reddederek Severance'ı aramayı düşündü ama Tom'un güvenlikle ilgili her konuda Kovaç'a güvendiğini düşünerek itirazlarının boşa gideceğinden emin oldu. Onlara ne kadar az müdahale ederse o kadar iyi olacaktı. Tesise zorla girilmesi, parayı alıp kaçması için bir uyarıydı belki de.
Yunanistan tesisinden 1 milyon dolara yakın para hortumlamıştı. Hayatının sonuna kadar yetmese bile yeni bir şey bulana kadar fazlasıyla idare ederdi. Masasından kalkarak koltukların bulunduğu tarafa geçti. Mobilyaları yerinden oynatıp şarp kilimini kenara kaldırarak gizli bölmenin kapağını açarken Kovaç yardım etmek için kılını kıpırdatmadı. Yerdeki gizli bölmeye yerleştirilmiş orta büyüklükte kasayı meydana çıkardı.
Odaya geldiğimde mobilyaların hepsi yerli yerindeydi. Hiçbir şeyin yerinden oynatılmadığına eminim. Hem bak anahtar deliğindeki bal mumu mühür de yerinde duruyor.
Kovaç burayı basanlar gibi profesyonel bir ekibin eşyaları eski yerlerine aynen koyacağını ve fena bir fikir olmasa da bal mumunun yeteri kadar zaman olduğunda kopya edilebileceğini söylemeye gerek duymadı. Zaten amaçlarının kasa olmasından endişe etmiyordu. Ellerindeki Kyle Hanley'e ait dosyaya bir göz atmış ve genç Kaliforniyalı'nın ailesinin oğullarını kurtarmak için bir rehine kurtarma ekibi kiraladıklarından şüphelenmişti. Kuşkusuz bir de yeniden programlayıcı tutmuşlardır. Muhtemelen de Adam Jenner'ı. Adamın adını düşünmek bile yumruklarını sıkmasına sebep olmuştu.
İşte burada dedi Martel ve kasadan çelik bir kutu çıkardı. Üzerinde tuşlar vardı.
Tesis direktörü bir dizi tuşa bastı ve Kovaç'a bilmiş bir şekilde sırıttı.
Kutunun hafızasına göre kutu en son 4 gün önce açılmış. Yani ben Tom'dan son güncellemeleri aldığımda.
Bir çocuk bile USB kablosu ve dizüstü bilgisayarla çelik kasayı yeniden programlayabilirdi. Yine dilini tuttu Kovaç. Açın bakalım. Martel şifresini tuşladı. Kutudan bip sesi geldi ve kapağı aralandı. İçinde kalın bir dosya vardı. Kovaç dosyayı vermesi için elini Martel'e uzattı. Sayfalara hızlıca bir göz attı. İsimler, gemiler, durulacak limanlar, programlar ve mürettebatla ilgili bilgiler vardı. Önemini bilmeyenler için son derece masum bilgiler gibi gözükebilirdi dosyada yazanlar. Belirtilen tarihler çok uzak değildi.
Kasayı kapatın dedi Kovaç dalgın bir halde. Bir yandan da dosyayı parmağıyla takip ederek okumayı sürdürüyordu.
Martel denileni yaptı. Kutuyu kasaya geri koydu ve kilidi kapadı.
Bal mumunu daha sonra mühürlerim.
Kovaç sertçe baktı.
Ya da iyisi şimdi yapayım.
Martel'in ses tonu ciddiyetten uzaktı. Bal mumunu masanın gözünde tutuyordu. Hep taktığı ama hiçbir zaman hak etmediği hazırlık okulu yüzüğü de mühür görevi görüyordu. Birkaç dakika sonra kilim yerine serilmiş, kanepe, koltuklar ve sehpa yerlerine konmuştu.
Kyle Hanley'in bunlardan haberi var mı?
Kovaç'ın dosyayı tutuşu bir fanatiğin kutsal kitabı sunuşuna benziyordu.
Hayır, Tom'a da açıkladım. Hanley buraya geleli çok olmadı. Makineleri gördü ama plandan haberi yok.
Martel'in gelişi güzel cevabı üzerine Kovaç'ın yüzünde endişe çizgileri belirdi. O da sanki birkaç derece soğumuştu. Cil kararını vermişti. Kovaç gider gitmez doğruca eve gidecek, birkaç eşyasını alıp Zürih'e giden ilk uçağa atlayacaktı. Orada şifreli hesabı onu bekliyor olacaktı.
Bazı söylentiler duymuş olması mümkün tabii.
Ne tür söylentiler Martel? Cil Kovaç'ın soyadını söyleyiş tarzını hiç beğenmedi ve yutkundu.
Bazı çocuklar Deniz Enstitüsü'nden bahsediyorlar. Golden Dawn'da olan gibi bir şey. Büyük bir parti gibi anlatıyorlar.
Kovaç'ın yüzündeki sakin ifade ilk kez kaybolmaya yüz tuttu.
O gemiye ne oldu hakkında hiçbir fikriniz var mı?
Hayır, burada hiç kimsenin haberleri izlemesine ya da internete girmesine izin vermiyorum. Ben de girmiyorum. Ne oldu, bir şeyler ters mi gitti?
Kovaç bu sabah Kaliforniya'dan arayan Bay Severance'ın sözlerini anımsadı. Doğru olduğuna inandığın şeyi yap. Responsivistlerin liderinin ne demek istediğini şimdi anlamıştı.
Bay Severance size pek güvenmiyor.
Bu ne cüret böyle? Bu tesisin başına insanların eğitiminden sorumlu olarak beni o getirdi diyerek atıp tuttu. Bana da en az sana güvendiği kadar güveniyor.
Hayır Bay Martel, durum böyle değil. Bakın 2 gün önce ben Golden Dawn'daydım ve bir deneye katıldım. Muhteşemdi. O gemideki herkes en korkunç kabuslarımda bile göremeyeceğim şekillerde öldüler.
Ne oldular diye bağırdı Martel.
Verdiği haberden ve çok hayranlık uyandıracak bir şeymiş gibi bir sanat eserinden ya da çocuğunun uykusunun masumiyetinden bahseder gibi anlatışından midesi bulanmıştı.
Öldüler. Hepsi öldü. Gemi suyun dibini boyladı. Virüsü salıvermeden önce köprüyü emniyete almam gerekiyordu ki kimseye haber veremesinler. Gemiye müthiş bir hızla yayıldı. 1 saatten fazla sürmedi. Genç yaşlı demeden öldüler. Vücutları hiç karşı koyamadı.
Jill Martell sanki duyduğu şeyin korkunçluğuyla arasına girebilecekmiş gibi sandalyesinin arkasına dolandı. Telefona uzandı.
Tom'u aramalıyım, bu doğru olamaz.
Elbette, buyurun.
Martell'in eli ahizenin üzerinde dolandı. Eğer ararsa Tom'un bu sapık katilin söylediği her şeyi doğrulayacağını biliyordu. Birden aklından iki şey geçti. Birincisi, bu işe fazlasıyla bulaşmış durumdaydı. Diğeri de Kovaç onun bu ofisten canlı olarak çıkmasına izin vermeyecekti.
Bay Severance operasyon hakkında tam olarak ne dedi size?
Onu lafa tut. Martell korkudan çıldırmış halde düşünüyordu. Masanın altında dışarıdaki ofisinde oturan sekreterini çağıran bir düğme vardı. Kovaç görgü tanıklarının önünde bir şey yapmaya kalkışamazdı.
O şey, o bana Filipinler'de geliştirilen bir virüsün hem erkeklerin hem de kadınların üreme kanallarında çok ciddi enfeksiyona yol açtığını ve enfeksiyon geçiren her 10 kişiden 3'ünün suni döllenmede dahil olmak üzere hiçbir yöntemle çocuk sahibi olamayacak şekilde üreme yeteneklerini kaybettiğini söyledi. Planının bu virüsü içindekilerin kaçacak yeri olmadığı birkaç gemide salıvermek ve herkese bulaştırmak olduğunu söyledi.
Bu sadece hikayenin bir kısmı dedi Kovaç.
Doğrusu ne peki? Nerede bu kahrolası kadın?
Virüsün etkileriyle ilgili söylediğiniz her şey doğru ama bilmediğiniz bir şey var.
Kovaç zafer kazanmış bir edayla gülümsedi.
Sizin anlayacağınız virüs hiçbir belirtiye yol açmasa bile bir vücuda yerleştikten sonra 4 ay süreyle bulaşıcılığını sürdürüyor. Birkaç yolcu gemisi bile virüsün tüm dünyaya yayılarak gezegen üstündeki her kadın, erkek ve çocuğa bulaşmasına yol açabilir. Bu 10'da 3 kısırlık oranı enfeksiyon iyice yayıldığında her 10 kişiden 5'inin üreyememesi anlamına gelecek. Bu birkaç bin yolcunun ve mürettebatın çocuk sahibi olmasını engellemekle ilgili bir şey değil. Bu dünyanın yarısını durdurmak anlamına gelir.
Jill sandalyesine yığıldı. Bir şeyler söylemeye çalıştı ama ağzından hiçbir ses çıkmadı. Son 3 dakika fazla gelmişti.
Golden Dawn. O gemideki 100 kişiyi tanıyordu. Belki de 200. Ve şimdi de bu.
Bu canavar ona 2 yıldır 3 milyar insanı bile kısırlaştıracak bir plan üzerinde çalıştığını söylüyordu.
Yolcu gemilerindeki birkaç bin kişinin kısırlaştırılması uykularını kaçıracak bir şey değildi.
Depresyona girerlerdi ama hayat devam ederdi ve fazladan da birkaç yetimhane boşalırdı.
İşte bunun çok ötesinde bir boyuta geleceğini görmesi gerekiyordu. Dr. Cooper'ın Ölümüne Çoğalıyoruz adlı kitabında yazdığı gibi.
Kimilerine göre insanlık tarihinin en büyük servet transferi vebanın Avrupa'yı kasıp kavurarak nüfusunun 1/3'ünü yok etmesiyle gerçekleşmiştir. Sadece sahiplerine değil, çalışanlarına da daha iyi bir yaşam standardı sağlamak adına araziler birleştirilmiştir. Tek başına bu olay Rönesans'a giden yolun taşlarını döşemiş ve sonunda Avrupa'nın dünyaya hakim olmasının önünü açmıştır.
Doktor Cooper'ın sözlerini aldık ve onları eyleme geçirdik dedi Kovaç.
Sözleri Martell'in ruhunun yerini alan derin boşlukta yankılanan dehşetin sesi gibiydi adeta.
Martell bir an masanın arkasında emniyetli olduğunu düşündü ama dev adamın gücünü hesaba katmamıştı.
Masayı boş bir karton kutu gibi iten Kovaç, Jill'i oturduğu sandalyeyle beraber duvara yapıştırdı.
Sekreterine seslenmek üzere ağzını açmıştı ki Kovaç'ın hızla Adem elmasına indirdiği bir darbe sonrası sadece boğuk bir hırıltı çıkarabildi. Nefes almak için çırpınırken gözleri yuvalarından fırladı.
Kovaç etrafına baktı. Bunu intihar gibi gösterecek bir şey bulamayacağını düşünmeye başlamıştı ki duvarda asılı fotoğrafları gördü. Yüzleri hızla inceleyip hangisini kullanabileceğine karar verdi. Martell hala ciğerlerini havayla doldurmaya uğraşırken Kovaç Donna Sky'ın fotoğrafına doğru yöneldi.
Aktris ona göre çok sıskaydı ama Martell'in ona aşık olduğuna inanmak hayal gücünü çok da zorlayan bir şey değildi. Resmi duvardan söktü ve çerçevesinden çıkardı. Sonra camı masanın kenarında kırdı.
Kovaç iri ellerinden biriyle Martell'i sandalyesine yapıştırırken diğeriyle cam kırıkları arasından kamaya benzeyen en az 10 santimetre uzunluğunda bir tanesini seçti. Kafasını bırakıp kolunu tuttu ama fazla sıkıp morartmamaya özen gösterdi. Cam etini bir sünger parçasıymış gibi kesmeye başladı. Koyu renkli kanı önce masanın üzerinde bir gölcük oluşturdu. Oradan da yere damlamaya başladı.
Jill Martel sandalyesine debelenerek karşı koymaya çalıştı ama sırpın dengi değildi. Tek yapabildiği ofisin dışından duyulması imkansız karga sesi gibi çığlıklar atmak oldu. Yavaşlayan hareketleri gücünün vücudunu terk eden kanla birlikte akıp gitmesiyle daha da istemsizleşti, en sonunda tamamen kesildi. Kovaç kanlı ayak izleri bırakmamaya dikkat ederek masayı eski yerine kaydırdı. Martel'in vücudunu kaldırarak sandalyeyi ters çevirdi ve Martel'i sandalyeye ata biner gibi oturttu. Kafasını da boğazındaki çürük sandalyenin arkasındaki ahşap arkalığa denk gelecek şekilde yerleştirdi. Adli tıp morarmanın kan kaybından bayılan maktulün boynunu sandalyeye çarpması sonucu oluştuğuna hükmedecekti. Son ayrıntı olarak Donna Skye'in fotoğrafını Jill Martel'in ölmeden önce gördüğü son şeyin o olduğu izlenimini uyandıracak şekilde yerleştirdi. Kovaç ofisten çıkıp kapıyı arkasından kaparken Martel'in sekreterinin ana kapıdan binaya girdiğini gördü. Bir elinde kahve bardağı, diğerinde büyükçe bir el çantası vardı. Kötü boyanmış saçları ve fazladan 20 kilosuyla 50'lerinin sonuna yaklaşan bir kadındı. ''Oo, merhaba Bay Kovaç'' diye neşe içinde selam verdi. Adını hatırlayamadığı kadına dönerek, ''Bay Martel şu anda masasında ve tahmin edebileceğiniz gibi dünkü olaylardan dolayı çok üzgün.''
''Evet, korkunç bir şey.''
''Gerçekten öyle.'' diyerek üzgün bir halde katıldı kadına Kovaç. Cebinde telefonunun titreştiğini hissetti. ''Bugün her ne için olursa olsun rahatsız edilmek istemediğini söyledi.''
''Bize kimin saldırdığını bulup o zavallı çocuğu ait olduğu yere geri getirecek misiniz?''
''Bu yüzden Bay Severance beni buraya yolladı.''
Patricia diye düşündü. Adı Patricia Ogdenburg'tu. Telefonunun ekranını kontrol etti. Tom Severance güvenli bir hattan görüşmek istiyordu. Daha bu sabah konuştukları aklına gelince önemli bir gelişme olmalı diye düşündü. Patricia başını arkaya yatırarak gözlerinin içine baktı.
''Patavatsızlığımı bağışlayın ama buradaki herkes sizden çok çekiniyor.''
Cevap gelmeyince eşelemeye devam etti. ''Bence göründüğünüz kadar sert birisiniz ama ben aynı zamanda çok şefkatli ve düşünceli biri olduğunuzu da düşünüyorum. Sosyal sorumluluğun ne demek olduğunu biliyorsunuz ve ben yanınızda kendimi rahat hissediyorum. Burada yaptığımız iyi şeyleri anlamayan o kadar çok cahil insan var ki bizi korumak üzere burada olmanızdan çok memnunum. Tanrı sizi korusun Zelimir Kovaç.'' Gülmeye başladı. ''Kızardınız galiba, sizi utandırdım.''
''Çok naziksiniz.'' dedi Kovaç. Kadını da kendisi gibi responsivizme çeken yalnızlığı düşündü bir an.
''Eh, bir iltifat sizi böyle utandırıyorsa demek ki haklıyım.''
Ne kadar yanıldığını bir bilsen diye düşündü Kovaç ve arkasına bile bakmadan binadan çıktı.
15. ayrımın sonu. Sayfa 216.